Ayrım 28.
Meğer ne çokmuş. Meğer ne çokmuş derinlerdeki acılar. Meğer ne çok acı varmış derinlerde. Meğer ne çok kişinin acısı varmış derinlerde. Benimki depreşince kalemime aktı. Okuyanlarınki depreşince bana iletiler aktı. Öyle çoktu ki inceden inceye yüzeye çıkmış benim de, bizim de, benim dedem, benim ninem, bizim aile, benim annem, benim babam diye başlayan acılar, okudukça başka bir şey düşünemez oldum yine. Eh, tabii ki paylaşasım var yine. Laf lafı, düşünce düşünceyi, acı da acıyı açıyormuş demek. Hiç at vermeden ama onay alarak birkaç derin acı öyküsünü buraya almak istiyorum dostlar. Babaannemin Ermeni olduğunu ölümünden bir hafta önce öğrendim, diyor bir hanım okuyucu. 90'ını geçmişti ama hiç beli bükülmedi. Her işini kendi gördü, kimseye muhtaç olmadı. Yanık türküler söyler, hüzünlü masallar anlatırdı. Sonu hep mutlulukla biten göç masalları. Beni o büyüttü denebilir. Ömrünün son haftasında yatağa düşünce de ben ona baktım. Bir gün kendisini yıkamamı istedi. Temiz ölmek onun için önemliydi. Namazında, niyazında inançlı bir kadındı. Onu soyduğumda koynundan fanilasına iğnelenmiş mavi taşlı bir haç çıktı. Çok şaşırdım. "Nene, bu ne?" dediğimde gülümsedi ve yaklaşmamı söyledi. Sonra da yavaşça kulağıma "Ben Ermeniyim" diye fısıldadı. Kulaklarıma inanamadım. Neler anlatabilirdi daha önce konuşsaydı. Belki de bilmemi istemedi. O son bir iki hafta kimselere göstermeden bana haç çıkarmasını ve Ermenice İsa Mesih demesini öğretti. Gizli bir son arzusu vardı. Cenazesinde, gömülüp de bütün dualar bittiğinde, mezarının başında bir haç çıkarıp Hisus Kristos dememi istedi. Yaptım. Söz vermiştim. Ama onun hayat öyküsünü ve derinlerdeki acısını hiç öğrenemedim. Kim bilir, belki de anlattığı hüzünlü masalların içinde gizliydi o babaannenin derinlerindeki acılar. Birçoklarınınki gibi. Büyük anneler, büyük babalar açık açık anlatmıyorlar ama bir gün birilerine anlatma fırsatı doğabilir diye midir, nedendir? Çoğu uzun yaşıyorlar. Benim babam anlatırdı, diyor 85 yaşındaki bir okuyucu. Dedemlerin en yakın dost bildikleri harcamış onları. Ermenileri öldürüp mallarını alacaklar ama alacak mal olmazsa elinizde size dokunmazlar. Bunları bize götürüp saklayalım diyerek varlarını yoklarını toplamışlar. Sonraki arbededen o zaman çocuk olan bir tek dedem kurtulmuş. Ama babamın genelde üstü kapalı anlattığı bu öyküde beni çocuk dünyamda en çok etkileyen köpekleri Çomar'ın hali olmuştu. Götürülen mallar arasında koca köpek Çomar da varmış. Dedem ve kardeşleri çok ağlıyorlar emektar köpekleri için ama babaları koruma vadeden sözle dostu kızdırmamak için onları dinlemiyor. Tabii ki hayvan hemen kaçıp eve dönüyor. Tekrar götürülüyor. Tekrar dönüyor. Yeni sahip hayvanı dövüyor, bağlıyor, aç bırakıyor, para etmiyor. En sonunda yolunu bulamasın diye zavallı hayvanın gözlerini oyuyor. Zalim, bir de cahil olursa tabii ki hayvan yine dönüyor. Ama öykünün sonunu ben buraya almayacağım ve de yazımı çok sevdiğim bir okuyucunun iletisiyle bitireceğim. Bu yazınız beni eskilere, dedemin zamanına götürdü. Her Ermeni ailesinde kayıp, kırım, sürgün öyküleri vardır. Tehcir zamanında dedemler 4 kardeş öksüz kalmışlar. En küçükleri Levon 2 yaşındaymış. Bakamadıkları için Elazığ'da yetimhaneye bırakmışlar. 3 kardeş Müslüman ismi alıp köye yerleşmişler. Yeni bir düzen kurduktan sonra dedem gidip yetimhanedeki kardeşini almak istemiş. Oradaki görevli bir Amerikalı misyoner kadın geldi, kara gözlü kara kaşlı bütün çocukları Ermeni diye toplayıp götürdü. Sizin bıraktığınız çocuk da onların arasındaydı demiş. O günden sonra bir daha Levon'dan haber alamamışlar. Dedem bu olayı her anlattığında çektiği acıyı hep birlikte yaşardık. Yazınızdaki başlık gibi acılar çok derinlerde. Her zaman bizimle beraber yaşayacaklar. Görüldüğü gibi meğer ne çok acı varmış derinlerde. Bana ulaşan ortak acıların her birini buraya almam mümkün değil. Öyle ki bir iki örnekle yetinip bu okuyucumun iletisinin final cümlesini yazıma final yapıp bitireceğim. Dilerim bir gün bu iki toplum güzel bir ortamda birbirlerine öykülerini anlatıp sağlıklı bir şekilde acılarıyla yüzleşmeyi becerirler. O saygılar diye bitirmiş, ben sevgiler diye bitiriyorum. İnsan denen vahşi hayvan. İnsan denen garip hayvan. Anton Çehov'un bir oyunu. Biz bu oyunu oynamıştık. Yaşadığı döneme göre oldukça cüretkar bir benzetme yapmış sayılıyor. Çehov yaşasaydı herhalde şimdi insan denen vahşi hayvan diye bir oyun yazardı. İnsan artık garip, ilginç falan değil. Resmen vahşi. Ayrıca hayvanla kıyaslanamaz bile. Çünkü hayvan vahşi değil. Yemek için öldürmekten başka çaresi yok. Kaldı ki insan da yemek için öldürmüyor mu? Buna vahşet denemez. Asıl vahşet bambaşka bir şey. Korkunç bir şey. Adı bile yok. Ben sanırdım ki uygarlık geliştikçe insanoğlunun vahşete eğilimi azalır. Hatta hepten yok olur. Siz de öyle sanmaz mıydınız? Öyle mi oldu? Hayvan vahşidir, duygudan yoksundur. İnsan zeki ve duygusaldır. Öyle midir? İlk çağlarda uygarlık sıfır noktasındayken insan da vahşi bir hayvandı. Öldürüp yemek, çiftleşip üremek, uyuyup uyanmaktan başka bir amacı yoktu. Duygusal da olması mümkün müydü bilmem. Olsa da korku ve öfke tüm duygularını baskılardı herhalde. Sevgi, saygı, şefkat, merhamet, özlem, hoşgörü, affedicilik vesaire tarzındaki manevi kavramlardan yoksun olmalıydı. Hayvan da yoksundur ya, öyle midir? Zekasının farkına vardığı andan sonra insan hızla uygarlaşmaya başladı. Uygarlaştıkça manevi kavramlar geliştirdi ve hayvandan farklı bir yaratık oldu. Öyle mi oldu? Evet, öyle oldu. Yani hayvandan farklı bir yaratık oldu. Hayvandan vahşi bir yaratık oldu. En vahşi yaratık olma özelliğini hayvanın elinden aldı. Hiç mantıklı değil ama böyle. Uygarlığın ulaştığı bu noktada artık insandan daha vahşi bir yaratık yok. Üstelik uygarlık doruk noktasında da değil daha. Çünkü çok fırın ekmek ister daha insanlık bizden üstün uygarlıkların düzeyine gelebilmek için ki var evrende bizden üstün uygarlıklar olmalı. Koskoca evrende bir toz zerresi kadar bile yer tutmayan dünyamızdan daha önemli bir yer, insandan daha önemli bir yaratık olmaması mümkün olabilir mi? Ay bu uzay konusuna kaptırmadan döneyim ben. Ne diyordum? Ha, uygarlık düzeyi doruk noktasında değil ama ulaşılan vahşet düzeyi dorukta. Bundan daha vahşi nasıl olunabilir bilmem ki. Gün geçmiyor ki bir vahşet haberiyle kanımız donacak raddeye gelmeyelim. Sanırım insanlık çıldırdı. Analar, babalar, evlatlar, kardeşler birbirini kesiyor, boğazlıyor. Toplu katliamlar yapılıyor. Çocuğun biri eline bir silah alıp milleti rastgele tarıyor. Başka bir çocuk kendini patlatıyor. Yeni doğmuş bebek çöpe atılıyor. Ormanlar yakılıyor. Hayvanlara işkence ediliyor. Düşünün daha çok insan ölsün diye önce ses bombası atılıp dikkat çekiliyor, sonra esas bomba patlatılıyor. Daha çok insan ölsün diye. Nasıl bir duygudur bu Tanrım? Bunlar öylesine aklıma gelip de çala kalem yazdıklarım. Daha neler var? Ne dehşetengiz şeyler. Ha, şimdi yine bin kez söylediğim şeyi söyleyeceğim. Çünkü ben söylemezsem de siz düşüneceksiniz. Sizin yerinize söylüyorum. Bunları yazıyorsun da ne oluyor? Ya da bunları bir tek sen mi görüp rahatsız oluyorsun? Doğru, çok doğru. İyi, yazmayayım o zaman. Zaten bazen hepten vazgeçmek de gelmiyor değil içimden. Hatta her şeyden vazgeçeyim, hiçbir şeye aldırmayayım. Çekip gideyim uygarlıktan uzak bir yerlere. Öylece yaşayayım ot gibi ve öleyim günüm geldiğinde. Nasılsa bir bu kadar daha yaşayacak değilim. Tahmini kalan zaman geçen zamandan az. Tamam tamam duydum, orası belli olmaz dediniz, klasik laf. Kimin kimden önce gideceği belli değil. İyi peki de bir de matematik var. Gördüğünüz gibi yine çok moralsizim dostlar. Tam ne yana dönsem de gülsem durumundayım yani. İnsanlık adına çok büyük üzüntü duyuyorum ve de böyle dilime veriyorum işte. Gerçi bu yaratığı yarattığına kesin pişman olmuştur ama yine de Tanrı yardımcımız olsun diyeceğim ben son söz olarak. Hep kendine yontmak. Geçen hafta söz ettiğim kısa tatil gezimizden önce Berrak, görme özürlü dostum, bana "Biliyor musun İslamiyet'te bir körü 40 adım yürütmek cennetin kapısını açar" gibi bir inanç vardır. Sen boyuna benimle yürüyorsun, bir de ta oralara kadar gidersek cennete kesin giriş hakkı kazanacağım bu gidişle dediydi de pek gülüştüydük. Hiç olmazsa bir 7 adım götürmek bile büyük sevapmış. Tabii buradaki mecazın biz farkındayız da, kitapta yazılan her bir şeyi sözlük anlamına göre algılayıp uygulayanlara ne demeli bilmem. Özürlü insanlara yardım etmek gerekir, evet. Ama bunu genel anlamda yardım için yardım etmek olarak algılamak gerekir. Cennete girmeyi garantilemek olarak değil. Bir görme özürlüğü karşıdan karşıya geçirirken adımlarını sayana rastladınız mı hiç? En az 7, en çok 40 olacakmış. 5 olmaz. 45 de şart değil. Çok komik değil mi? Hem komik hem bencilce. Buna hep kendine yontmak denmez de ne denir? İnsanlarımızın bu bencilce yardım arzuları öyle gülünç ve asap bozucu bir hal alıyor ki bazen, yardım etmeye yelteneni dövesin geliyor. Hiçbir yerinde hiçbir özrü olmayanlar bunun farkına bile varmıyorlar ama bir özürlüyle yakın ilişkisi olanlar fena halde sinirleniyorlar benim gibi. Biz o tatil beldesinde bir gece 6 hatun, Berrak benim kolumda, sahilde turalarken ve de açık pazar tezgahlarındaki bilumum incik boncuk turistik ıvır zıvır takılara göz atarken, satıcılardan biri yerinden kalkıp koşar adım yanımıza geldi. Doğrudan Berrak'a, "İyi akşamlar kızım, nasılsın bakalım?" dedi. Tanıdık biri sandık önce çünkü onlar her yaz ailecek giderlermiş oraya. Berrak da öyle sandı ve "İyiyim, teşekkür ederim, siz nasılsınız?" diye cevap verdi kibarca. Biz arkadan kesin "annem baban nasıllar?"ı bekliyoruz. Oysa diyalog şöyle devam etti. "Nasıl geçiyor bakayım Ramazan'ın?" "E iyi, ben tatildeyim vallahi." "Oh oh, ne güzel." Hemen tezgahından satmakta olduğu havlulardan birini alıp Berrak'a uzattı. "Evladım, ben bunu sana hediye etmek istiyorum." Allah Allah, neydi bu, anlayamadık. Şaşırdık ama hala adamın ailesini tanıyan biri olabileceğini düşünüyoruz. Soru: peki neden hediye ediyorsunuz? Cevap: sevaptır. Önce yanlış duydum sandım. Biz havlu elimizde kala kalmışken arkadan neler olup bittiğini pek kavrayamamış olan bizimkiler havlulara bakmaya başladılar. Adam anında müşteri geldi diye atıldı. Fiyat sordular, sonra pazarlık ettiler. Adam asla verdiği fiyatın altına inmedi derken "az önce ona hediye ettin, bize 3 kuruş indirim yapmıyorsun" deyince içlerinden biri "ama o benim için dua edecek" demez mi? Bakar mısınız beleşçiye? "Ne diye dua edecekmiş senin için yahu" diyerek adamın üstüne yürümeye yeltenince Berrakçığım alışık bir edayla durdurdu beni. Genelde kendi kendine yeten, pek yardıma ihtiyaç duymayan bir insan olduğu halde hiçbir yardım talebini geri çevirmiyor, yardım ettiğini sanan bu tarz kara cahil beleşçileri bile terslemiyormuş ki İnsanlar yardıma muhtaç başka özürlülere el vermekten vazgeçmesinler. Öyle ya, birinden terslendiler mi başka birine de yardıma yanaşmayabilirler. Ben deli deli dilime vermiş söylenirken o gülümseyerek bana başından geçen daha trajikomik bir olayı anlattı. Bir gün bir yerden bir yere giderken ve de gideceği yere epeyce yaklaşmışken yanına bir adam sokulup yardım edebilir miyim diyor. O da yukarıda söz ettiğim nedenden evet teşekkür ederim deyip kabul ediyor. Ama gideceği yere iyice yakın olduğundan 3 adımda kapıya varınca benim yolum buraya kadardı diyerek ayrılmak istiyor. Adam ne yapıyor dersiniz? Telaşla koluna yapışıp olmaz diyor. Daha 7 adım götürmedim. En az 7 adım olmalı. İyi mi? O yüzden alışıkmış o havlucu adam gibilerinin sersem tavrına. Kutsal kitaplarda yazılmış bunun gibi kim bilir daha neleri beyninin boyu kadar yorumluyor insanlar. Tanrı bunları yazdırırken yarattığı kulların hepsinin zekasına nasıl da güvenmiş değil mi? Dilerseniz bu anlamsız sevap kazanma çabasına, başını örtüp bacağını açmayı, rakı içip şarap içmemeyi, daha hayret verici birçok örneği ve kendi gözlemlerinizi katarak alt alta yazıp bir bakın. Ne kadar çok olduğunu görüp şaşıracaksınız. İnsan gülebileceğini sanıyor önce ama vallahi ağlayası geliyor.